Ayrım 27, sayfa 163. Raglan bu konuda Levitus 10 adlı anlatıda Aaron'un bir kurbanı yerine getirmesinin nasıl gerçekleştiğinin, onun oğulları ona kanı ilettiler ve o kanı tapınağın en kutsal olan kurban kesilen yeri olan mezbah üzerine her tarafına serpti ve yağları yine orada yaktı şeklinde anlatıldığını belirttikten sonra, aynı metnin daha sonra 17. bölümünde papazın kanı mezbaha döküp yağı da sonsuzluk için dindirici koku olarak yakmasının gerekli olduğunu, takip edilecek kural yani rit veya ritüel olarak açıklamakta olduğunu ifade etmektedir. Raglan'a göre burada aynı ritüelin iki tanımlanışı vardır. İkincisi basitçe bir kural şeklindedir. Birinci tanımlanışsa birisinin bir defasında ne yaptığını anlatan, bir mit yani bir ritüelin gerçekleştirilmesini anlatan bir anlatı şeklindedir. Ona göre bu metinde yer alan birinci anlatı, mitlerin çoğu zaman yaptığı gibi söz konusu ritüelin kaynağını ortaya koymanın gerekli olduğu bir zamanda yazılmış olmalıdır. İkinci anlatımsa söz konusu ritüelin son derece açık bir şekilde uygulanışı belirgin bir dini kural veya ritüele dönüştüğü bir zamanda yazılmış olduğunu düşünmektedir. Bunlardan hareketle Raglan, bir kural olarak mitler tarihsel olarak gerçek değildir demektedir. Bunu örneklerken de çünkü ritüellerin, ayinlerin veya törenlerin tarihi bir olayın sonucu olmak yerine çoğu tedrici olarak gelişmiştir. Canterbury haç ziyareti törenlerini ele alalım. Bunlar Becket'in öldürülmesinin sonucu olarak ortaya çıkmıştır ve hacılar katedralin çevresini turlayıp ilahiler söylemekte ve Becket'in hayatı ve ölümüyle ilgili belirli noktalarda durup dua etmelerinden ibarettir. Bu öykü ritüeli açıklaması dolayısıyla rahatlıkla mit olarak tanımlanabilir sonucuna varmaktadır. Raglan, mitlerin tarihsel bir olayı aksettirmemesine bir başka örnek olarak Guy Fawkes'un 6 Kasım gününün eski zamanlarda bir insanın törenle yakılmasını içeren bir yangın festivali olmasına rağmen aynı günün yakılma yerine asılarak öldürülmesine karşın Guy Fawkes'ın hikayesinin söz konusu ritüellerin miti olarak adapte edilmesini vermektedir. Mitlerin tarihsel bir olayla ilişkisi olsun olmasın, en önemli dini öneme haiz unsurlar olduğunu düşünmektedir. Ona göre ritüeller de insani ihtiyaçlarla tekrarlanma gerekliliğindedirler ve bunun gerçekleşmesiyle mitler ortaya çıkmaktadır. Lord Raglan, eski Yunan'da klasik yazar ve şairlerin mitleri dinsel bağlamlarından çıkararak onları edebi yaratıcılıklarına temel olarak kullandıklarını, bu nedenle de verdiği örneklerin bir mit özelliği olarak çok fazla hayali olmadığını söyleyenlere, eski Yunan mitlerinin edebi olarak işlenmiş mitler olduklarını, bu nedenle de söz konusu özelliğin mitlerin özelliği olmadığını ileri sürer. Buna ilaveten, pek çok eski Yunan mitinin Mısırlılar ve diğer komşu milletlerden ödünç alınıp adapte edilmiş olduğuna işaret eder. Dahası Raglan, mitlerin hayal ürünü olduklarını ileri sürenlerin, hayal etme sürecinin nasıl oluşup geliştiğini, kısaca nasıl çalıştığını açıklamadıklarına dikkati çeker ve hiç kimsenin okumadığı, duymadığı, görmediği bir şey üzerine hayal edemeyeceğini, bu nedenle de mitlerin veya bir mitin hayal sonucu ortaya çıkmasının mümkün olmadığını düşünmektedir. Max Müller'in milletlerin mitolojik bir evreden geçtikleri tezine de karşı çıkan Lord Raglan, eğer öyle olsaydı bütün ilkel toplumların mitlere sahip olacaklarını düşünmektedir. Buna örnek olarak da bazı araştırmacıların işaret ettiği mitsiz ritüellere sahip toplulukların varlığını göstermektedir. Metinlerden hareketle de eski Romalıların ritüellere sahip olmakla birlikte mitlere sahip olmamalarını, söz konusu ritüellerin mitlerini kaybetmiş olabileceklerini, bu tür mitlerini kaybeden ritlerin zaman içinde tekrar ve başka mitlere de sahip olabileceklerini düşünmektedir. Öte yandan Lord Raglan söz konusu tenakuz için Roma ritlerinin büyüsel, magical olduğunu ve Fraser ve takipçilerinin büyüyü ilkel din olarak kabul etmelerinin yanlış olduğunu ve daha önceki bir çalışmasında Raglan 1949, büyülerin din olmaktan ziyade dinin dejenere olmuş hali olduğunu ortaya koyduğunu söylemektedir. Ona göre büyü, magic, din değil, dinin bozulup dejenere olarak halkın icra etmeye devam etmekle beraber niçin ve neden kaynaklandığını bilemedikleri ritüellerdir. Bu durumda da sadece ritüellerin mitlerden daha eski olduğu sonucuna varılabileceğini ve Fraser'ın tezinin yine kanıtlanmış olmayacağını düşünmektedir. Asıl ele aldığı konu olan mitlerle ritler arasındaki ilişki konusunda elde bulunan bazı mitlerin çeşitli nedenlerle zaman içinde ritlerden ayrılmış olabileceklerini düşünmektedir. Mitlerin dereceli olarak zaman içinde 4 aşama geçirerek masala dönüşeceğini ileri süren W.J. Gruffydd'in 1. aşamada mitoloji durumundadırlar. 2. aşamada mitoloji tarihe dönüşür. 3. aşamada ise mitolojik tarih folklora dönüşür. 4. aşamada folklor edebi masalların ortaya çıkışında kullanılır ve masallar oluşur şeklindeki fikrinden hareketle L. Raglan bazı mitlerin ilişkili oldukları ritlerle bu süreç içinde ayrılmış olabileceklerini düşünmektedir. Ayrıca söz konusu anlatıların mahiyet ve form değişikliklerinin aynı zamanda bir insanın kurban edilmesinden zamanla bir insanın kurban edilirmiş gibi yapıldığı ritlere ve netice itibariyle de insan yerine hayvanların kurban edilmesine dönüşümünün de izlenebileceğini ileri sürmektedir. Bu dönüşüm sürecinin mitten masala kadar uzanan anlatı tür ve şekliyle birlikte geliştiğini de kabul eden, bunu ortaya koyabilmek için de mit, masal, destani tarihi anlatıların, saga, en azından giriş veya mevsimlik ritüellerle ilişkili olduğunun ortaya konulmasını gerekli bulur. Söz konusu ilişkinin de ortaya konulabilmesi için daha önce yapılan kalıp, pattern çalışmalarından hareketle kendisi de benzer bir geleneksel batı halk kahramanı modeli geliştirir ve bu modelin söz konusu anlatıların ritüelistik karakterini ortaya koyduğunu düşünmektedir. Dipnot, söz konusu model için bakınız bu çalışmanın Raglan'ın geleneksel kahraman kalıbı kısmı. Benzer nedenler benzer sonuçları ortaya çıkarır prensibinden hareketle L. Raglan, mitler benzer ritlerle olan ilişkilerinden kaynaklandıkları için birbirlerine benzerler. Ritüel çoğu zaman ve çoğu yerde dünyanın en önemli şeyiydi. Müzik, dans, resim ve heykeltıraşlık gibi güzel sanatlar ritüellerden kaynaklanıyordu. Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda, ritüellerin din dışı olmalarının çok öncesinde, dinsel ve kutsal olduklarına inanmamamız için hiçbir neden yoktur. Aynı süreç ve nedenlerin tamamı, hikaye anlatımı içinde aynen geçerlidir. Raglan 1955, 454-61 sonucuna varmaktadır. Böylece Lord Raglan, mitlerde ve diğer halk bilimi türlerinde yer alan kahramanların ritüellerden kaynaklandığını ve söz konusu kahramanların tarihsel birer kişilik olmadıkları genellemesine ulaşıyordu. Lord Raglan'ın türler konusunda ileri sürdüğü görüşler ve sözlü kültür anlatılarında yer alan kahramanlarla ilgili olarak yaptığı genelleme, pek çok halk bilimci tarafından şiddetle eleştirilir ve kabul edilmez. Söz konusu görüşlerin tutarsız olduğunu ortaya koymak ve ileri sürülen modelin iddia edildiği gibi kabul edilebilir ve çeşitli formların geçirdiği evrim sürecini de ortaya koymada, işe yararlılığın yanlışlığını ortaya koymak için Lord Raglan'ın geleneksel Batı halk kahramanı modelinden ve diğer kuramsal fikirlerinden hareketle Amerikalı halk bilimci Francis Lee Attlee yaptığı çalışmada 1965, Abraham Lincoln'un hiçbir zaman yaşamamış bir ritüel kahramanı olduğunu ortaya koydu. Bu da bir bakıma mit ritüel halk bilimi kuramının ucu inanılmaz bir biçimde açılan genellemelerinin entelektüel anlamda sonu olmuştur. F. Tarihi Kültürel Halk Bilimi Okulu. Avrupa halk bilimi çalışmalarının en önde gelen tarihçisi Giuseppe Cocchiara'nın tespitlerine göre 1981-467-480 Tarihi Kültürel Okul iki temel postülat üzerine kurulmuştur. Dipnot: Postülat, postula, postulate. Çoğunlukla örtük olarak kabul edilip kullanılan zorunlu bir mantıksal temele dayanmamalarına ve aksiyomlar gibi evrensel kabul görmemelerine rağmen insanlar arasındaki iletişimin temelini oluşturan önermeler. Bunlardan birincisi, tarihsel çözümlemenin zaman ve mekan içinde gerçeklerini nedensel olarak belirlemek ve ikincisi de evrimsel halk bilimi kuramı ve okulunun daha önce ele alınan yaklaşımının yıkılmasıdır. Bu postülatların ilk formülasyonlarından birisi Alman bilim adamı Friedrich Ratzel 1844-1904 tarafından yapılmıştır. O, halk biliminin hedefini insanın yeryüzündeki hareketleri olarak belirlerken, çevresel faktörlerin insan üzerine, insan varlığından kaynaklanan faktörlerinde çevre üzerine tesirler meydana getirmesi gerçeğine dikkat çeker. Bu tema onun Geschichte, Völkerkunde und historische Perspektif adlı çalışmasının da konusunu oluşturur. Ratzel aynı çalışmasında evrimsel halk bilimi kuramının mensuplarının tarih öncesine ittikleri insanlığın ilkel dönemiyle ilgili yaklaşımlarını eleştirerek, tarihle coğrafyanın birleştirilerek halk bilimi çalışmalarının ikisinin kılavuzluğunda yapılmasının gerektiğini ileri sürmüştür. O ve onun yaklaşımının takipçileri, farklı kültürler arasındaki benzerlikleri, sosyal, maddi ve mitolojik elementlerle açıklanabilen topyekün kompleks kültürel olguların yer aldığı tarihsel bir ilişkiye bağlamışlardır. Bu bağlamda Ratzel, ulusların tümünün tarihsel bir karakter taşıdığını ileri sürmüş ve kültür unsurlarının, daha doğrusu kültürün tümünün göçlere dayandığını kabul etmiştir. Ona göre uluslar ve kültürler bu göçler sayesinde birbirleriyle temasa geçmişler ve birbirlerini karşılıklı olarak etkilemişlerdir. O, kültürün kaynağı konusunda insanın yaratıcı gücünün çok fazla olmadığını ve insanların yeni bir şey yaratmaktansa bir yerde gördüğü bir şeyi taklit etmeyi tercih ettiğini düşünmektedir. Bir başka ifadeyle Ratzel, kültür değişikliğinin ve kültür yaratıcılığının ana nedenini, göçler vasıtasıyla birbiriyle temasa geçen ulusların ve kültürlerin büyük ölçüde birbirlerini etkilemelerinde aramaktadır. Onun araştırmalarında söz konusu ilişkiyi ortaya koymaya yönelik olarak kabul ettiği kriter, tamamen dış görünüşle ilgili biçimsel veya şekilsel benzerlik ölçütüdür. Buna yönelik olarak geliştirdiği, belli kültür unsurlarının yeryüzündeki dağılışlarını doğru bir biçimde tespite yönelik haritacılık sistemiyle, kültür unsurlarının yeryüzünde rastgele bir biçimde dağılmadıklarını, belirli ve benzer kültür unsurlarının birbirlerine bağlı olarak bir arada göründüklerini ortaya koymuştur. Ratzel'in öğrencisi Leo Frobenius, 1873-1938, Hocasının fikirlerini daha geliştirerek çeşitli kültürler arasındaki benzerlikleri bir tek kültür unsuruna bağlamanın ötesinde pek çok kültür unsurunu ve kurumlar gibi karmaşık kültürel kompleksleri hatta kültür çevrelerini dahi içerebileceğini ortaya koymuş ve göçler yoluyla bir kültür çevresinin bir başka yere göç edebileceğini ileri sürmüştür. Frobenius'a göre tipik bir kültür unsurunun çevresinde toplanan diğer kültür unsurlarının birbirleriyle ilişkileri vardır ve bu onun son derece ünlü kültür çevresi, Kulturkreis kavramının esasını oluşturmaktadır. Böylece hocasının benzerlik ölçütünün yanı sıra o, ilişki ve kemiyet ölçütlerini de kullanmaya başlamıştır. Frobenius'un daha sonraları ileri sürdüğü, kültürün insanlara bağlı olmaksızın kendi başına ve kendi kanunlarına göre gelişen biyolojik bir varlık gibi ve tıpkı canlı bir yaratık olarak kültürün çocukluk, gençlik, olgunluk ve yaşlılık denilen bir takım gelişme evrelerinden geçtiği fikrine bağlı olarak oluşturduğu ve adına kültür morfolojisi, örnek 1969 dediği, kültürün şekli, dünya görüşü ve ruhunun araştırılmasını öngören yaklaşımı, halk bilimi çalışmaları tarihinde yeterince yankı bulmamıştır. Tarihi kültürel okulun gerçek kurucusu olan Fritz Grabner, 1877-1934, çalışmalarına bu kuramsal temel üzerinde başladı ve toplumun yığınsallığı içinde bireyin ihmal edildiğini, oysa bireyin sadece toplumu meydana getiren değil, aynı zamanda tarihi de meydana getiren olduğu gerçeğini ileri sürerek, evrim kuramına ve Fransız Sosyoloji Okulu'nun problem merkezli eğilimine karşı çıktı. Dahası insan ruhunun araştırılmasını amaçlayan halk bilimi çalışmalarında, doğa bilimlerinin takip edecekleri yöntem konusunda farklı olmalarının bir gereklilik olduğunu ve bu nedenle de bir bireyin tamamen kendi tercihlerinin de olgu ve olayların oluşup yönlendirilmesinde ne denli önemli olabileceğine dikkat çekti. F. Grabner'in yaklaşımına göre insanlığın daima daha aşağıdan yukarıya doğru bir gelişme çizgisi takip ettiği varsayımı saçmadır. Çünkü Grabner'e göre neyin yüksek ve neyin alçak bir değer olduğu tamamen tarihçinin bilgisine dayalı subjektif bir değerlendirmedir. O insanlığı tek çizgili bir gelişme ve uygarlık anlayışıyla yorumlamanın doğruluğu konusunda şüphelidir ve şu soruları sormaktadır. Evrimcilerin ileri sürdüğü ilkel dönem gerçekten onların ileri sürdüğü gibi midir? Aynı şekilde onları ilkel ve en aşağı seviye kabul etmek doğru mudur? İlkeller pekala farklı bir uygarlık gelişme çizgisi olarak kabul edilemezler mi? Fritz Grabner, ilkellerin dünyası da incelendiğinde kendi içinde değişik kültürel daireler ve yine değişik gelişme çizgileri bulunabileceğini aynı şekilde en eski olarak nitelendirilen bir inanç veya objenin değişik formlarının bulunabileceğini, bu nedenle de bunların birbirlerine göre göreceli olduğunu ortaya koymuştur. O değişik karakterli iki kültürel sınır karşılaştığında birbirleriyle ilişki kurdukları alanda birbirleriyle benzeşen kültürel elementler ortaya çıktığını, bunun dışında birbirleriyle ilişkiye girmemiş kültürler arasında söz konusu benzer kültürel elementlerin bulunmadığını belirtir. Bundan hareketle de kültür dairelerinin coğrafi olarak yayılmalarının araştırılıp tespit edilebileceğini ifade eder. Kültür çevresi olarak adlandırılan bu anlayışa göre çeşitli uygarlıkları ayırt edip onları coğrafi mekan içinde bölümlere yani kültür katlarına ayırmak, göçler, karışımlar ve alıntılar yoluyla bölünen, dağılan kültür unsurlarını ve kültür komplekslerin eldeki müsbet ipuçlarına göre tarihsel olarak zaman içinde yerine koymak, böylece bir anlamda kültür kronolojisi yapmak ve olabildiğince ilk kaynağa ulaşmak suretiyle her kültür unsurunun şekillenişini açıklamak yöntemi takip edilmelidir. Bu yaklaşım dikkatle irdelendiğinde esasen müzeci olan ve çalışmalarının büyük bir kısmı Köln Müzesi'ndeki maddi kültür malzemesine dayanan Grabner'in araştırma objesi olarak sözlü kültür unsurları ve özellikle de masallar üzerine yoğunlaşan tarihi coğrafi film yönteminin maddi kültür unsurlarına yönelik olarak adapte etmesinden başka bir özgün paradigmayı içermediği rahatlıkla görülebilir. Dipnot, Malinowski bundan mülhem, Grabner ve yakın çalışma arkadaşı Ankerman'ı müze köstebeği olarak nitelendirir. Daha fazla bilgi için bakınız Malinowski 1990-25-26. Grabner, etnolojinin de halk bilimin tarihsel perspektifler içinde kurulmuş çevre içinde çalışmasını ve bunun için geliştirmiş olduğu araştırma araçlarını örnek alması gerektiği kanaatindedir. Ayrıca Grabner, eşit olguya eşit anlam verilmesini, halk bilimcinin ele aldığı konuya ön yargılarla yaklaşmamasının gereği olarak kabul eder. Tarih Kültürel Okul'un Grabner'den sonraki en önemli temsilcilerinden birisi Wilhelm Schmidt'tir. Schmidt hemen hemen bütün çalışmalarında halk bilimi ile tarih biliminin birbiriyle olan ayrılamaz ilişkisine dikkat çeker. Ona göre bu ilişki, halk biliminin yöntem yönünden tarih gibi bir kesinliğe kavuşmasının vazgeçilmez bir gereğidir ve halk bilimi tarih yöntemlerini kullanmak zorundadır. Bununla kültür çevresi hipotezine dayalı olarak Cochiara'nın ifadesiyle adeta yıkılmasını ikinci varlık nedenleri saydıkları evrimsel halk bilimi kuramının evrim paradigmasından kaynaklanan açıklamaları yerine ilkel kültürlerin tarihsel oluşumunun olabildiğince objektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Schmidt'in 12 ciltlik ve en önemli çalışması olan Tanrı fikrinin ilk kaynağında, bütün ilkel topluluklarda da yaratıcı veya Tanrı inancının olduğunu ortaya koymasıdır. Dipnot: Der Ursprung der Gottheside. Bu ilkel kültürlere o güne o kadar var olan tek gelişme çizgili bakışı etkileyecek güçte bir yaklaşımdır. Tanrı inancının söz konusu yaygınlıkta oluşu, Schmidt'e göre bu inancın insanlığın başlangıcından beri varlığını ortaya koyması bakımından, daha önce E. Tyler, G. Fraser ve E. Durkheim gibi teorisyenlerin ileri sürdükleri dinin kaynağına dair fikirleri, pek çok bakımdan sarsıcı niteliktedir ve tarihi kültürel okulun en büyük entelektüel başarıları arasında yer almaktadır.